Ayrım 2, sayfa 20. Ama 342. gece olunca demiş ki, birliklerime buyruk verdim ve Kral Dimriyat'ın emrindeki düşman ecinlilerin birliklerine saldırdım. Kendim de düşmanlarımızın başındaki kişiye saldırmanın yollarını aradım. Tam o sırada alevler içinde kalan bir dağın kıpırdamaya başladığını ve şelaleler gibi ateş kusmaya koyulduğunu ve yakıcı bir örtü halinde lavlardan sıçrayıp başımıza yağan ateş kırıntıları altında kahrolup yanacağımı sandım. Ben uzun süre emrimdeki birlikleri yüreklendirerek kendimi savundum ve hırsla saldırıda bulundum. Ancak düşman birliklerinin kuşkuya yer bırakmayacak şekilde bizi ezeceğini anlayınca geri çekilme emri verdim. Kendim de kanatlarımın olanca gücüyle havada uçarak oradan kaçtım. Ama Süleyman'ın buyruğuyla aynı zamanda düşmanlarımız ecinliler, Ademoğulları, hayvanlar ve gökten yağarak gözlerimizi oyan ve etimizi parçalayan kuşlar tarafından izlenip kuşatıldık. Ben kendim 3 ay süren kaçışım sonunda yakalandım. Beni alıp kıyamete kadar bu kara sütuna bağladılar. Beni izleyenleri de dumana çevirip bakır kaplara kapatarak ağızlarını Süleyman'ın mührüyle mühürlediler. Ve Tunç kentinin duvarlarına çarpan denize fırlattılar. O zamandan beri kuvvetlerimizi mahvedip beni böylece buraya zincirle bağladıklarından ötürü bu kentin halkının başına neler geldiğini bilemeyeceğim. Ama Tunç kentine doğru gidecek olursanız belki onların izlerine rastlar ve öyküleri üstüne bir şeyler öğrenirsiniz. Yarım bedenli yaratık konuşmasını bitirince yeniden bağlı bulunduğu sütundan zincirlerini çözmek için çılgınca çırpınmaya başlamış. Emir Musa ve yoldaşları da onun zincirlerden kurtulabileceği ya da kurtulmak için kendilerini kullanabileceğinden korkarak orada daha fazla kalmak istememişler. Ve çabucak akşamın kızıllığı içinde uzaktan kulelerinin ve duvarlarının belirdiğini gördükleri kente doğru yollarını sürdürmüşler. Kente ulaşmak için pek az bir mesafe kaldığını anladıklarında ortalık kararıp yörelerindeki her şey düşman bir görünüme bürününce kapılara yaklaşmak için sabahın gelmesini beklemeyi yeğlemişler ve yorgunluktan bitkin düştüklerinden geceyi geçirmek üzere çadırları kurmuşlar. Şafağın ilk ışıkları doğudaki dağların tepelerini aydınlatmaya başlar başlamaz Emir Musa yoldaşlarını uyandırmış ve kentin giriş kapılarından birine ulaşmak üzere onlarla birlikte yola koyulmuş. O sırada önlerinde sabahın aydınlığı içinde Tunç kentinin duvarlarının sanki döküldükleri kalıptan yeni çıkmış gibi parıldayarak belirdiğini görmüşler. Bu duvarlar öylesine yükseklermiş ki sanki kendilerini çevreleyen tepelerin ilk kademelerini oluşturuyor ve bunların yamaçlarına öylesine yerleştirilmiş bulunuyorlarmış ki sanki tepelerin özgün madeninden yontulmuş gibi duruyorlarmış. Bu görünümün kımıltısız bıraktığı şaşkınlıktan çıkabildiklerinde gözleriyle kente girebilecekleri bir kapı aramışlar ama bulamamışlar. Bunun üzerine duvarlar boyunca bir giriş kapısı bulmak amacıyla yürümeye başlamışlar. Ve böylece yürümeyi herhangi bir kapı ya da gedik bulmaksızın ve de kente girip çıkan herhangi bir kimse görmeksizin sürdürmüşler. Ve günün ilerlemiş saatine karşın ne duvarların içinde ne de dışında herhangi bir gürültü duymuşlar. Ve duvarların üstünde ya da dibinde herhangi bir hareket görmüşler. Ama Emir Musa umudunu yitirmeksizin yoldaşlarını yürüyüşü sürdürmeye yüreklendirmiş. Böylece akşama kadar yürümüşler ve her zaman önlerinde Tunç kentinin katı duvarlarının toprağın oluşumuna göre vadileri ve tepelerin eteklerini izleyerek sanki toprağın bağrından çıkmış gibi uzayıp gittiğini görmüşler. Bunu gören Emir Musa, yoldaşlarına dinlenmek ve beslenmek için durmalarını emretmiş ve kendisi de durumu düşünmek üzere bir süre için oturmuş. Dinlenmesi tamamlanınca, yoldaşlarına orada kalıp dönüşüne kadar konaklama yerini gözetlemelerini söylemiş. Şeyh Abdüssamed ve Talip İbn Seyl kendisini izlerken, onlarla birlikte çevreyi denetlemek ve insansı girişimlerle içine girilmesine izin vermeyen bu kenti tanımak üzere yüksek bir dağın tepesine çıkmış. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 343. gece olunca demiş ki, insansı girişimlerle içine girilmesine izin vermeyen bu kenti tanımak üzere yüksek bir dağın tepesine çıkmış. İlkin karanlıkta hiçbir şeyin farkına varamamışlar. Çünkü gece o sırada ova üzerine gölgesini düşürmüş bulunuyormuş. Ama ansızın doğuda ışık daha canlı bir hale gelmiş ve dağın tepesinde harika bir ay belirip yükselmiş ve göz açıp kapasıya kadar geçen bir sürede yeri göğü aydınlatmış. Ve ayaklarının ucunda onları soluk almaktan alıkoyan bir görünüm oluşmuş. Adeta düşsel bir kenti izler gibiymişler. Yükseklerden süzülen beyaz örtü altında, gözün alabildiğince uzaklıkta, gece içinde boğulmuş ufukta, Tunç kentinin bağrında saray kubbeleri, evlerin düz damları, dingin bahçeler görünüyor ama ayın aydınlattığı kanallarda binlerce ışıltılı devinim koyu karanlıkta birbirini izliyor ve o sırada batıya doğru yayılan uzaklardaki madensi deniz soğuk baharında aydınlık göğün ışıklarını yansıtıyormuş. Böylece duvarların tuncu, kubbelerin aydınlanmış değerli taşları, evlerin beyaz damları, batıya doğru yayılan gölgelerle birlikte ayın sihri ve gece melteminin etkisiyle birbiriyle uyum sağlıyormuş. Bununla birlikte bu enginlik bir mezardaymış gibi evrensel sessizliğe gömülmüş bulunuyormuş. İçeride insan varlığından eser yokmuş. Ama her biri anıtsal oturtmalıklarında tunçtan yapılmış yüksek yontular, mermerden yontulmuş görkemli atlılar, hareket halindeki bezgin uçuşlu kanatlı hayvanlar hepsi de aynı doygun yoksunluk içinde bulunuyorlar. Binaların üzerinde yükselen gökte bu durağanlık içinde binlerce iri yarasa tek hareket eden yaratıklar olarak uçuşup duruyormuş. Bunların uçuşuna ölü saraylar ve uyuyan damlardan gecenin sessizliğini delen göze görünmeyen baykuşların iniltileri eşlik ediyormuş. Emir Musa'nın ve iki yoldaşının gözleri bu garip görünümle dolunca bu koskoca kentte herhangi bir canlı insan varlığının izine rastlamamalarından dolayı çok şaşırarak dağdan aşağı inmişler. Ve üzerinde Şeyh Abdüssamet'in hemen çözümleyip kendilerine çevirdiği Yunan harfleriyle yazılmış dört yazıtın kazınmış bulunduğunu gördükleri bir mahalde tunç duvarların ayak ucuna ulaşmışlar. İlk yazıtta şöyle yazıyormuş. Ey insanoğlu, senin hesapların ne kadar boştur. Ölüm yanı başındadır. Geleceğin hesabını yapma. O, ulusları ve orduları dağıtan, ferahlık içinde yaşadıkları saraylardan kralları alıp, mezarın dar barınağına fırlatan evrenin efendisidir. Ve toprakta eşitlik içinde uyanan ruhları onları bir toz ve kül yığınına dönüşmüş görür. Bu sözleri duyunca Emir Musa, ey yüce gerçekler, ey toprakta eşitlik içinde uyanan ruhlar, bütün bunlar ne kadar çarpıcı diye haykırmış ve hemen bu sözleri deri üzerinde yazıya dökmüş. Ama şeyh hemen ikinci kitabeyi de çevirmiş. Ey insanoğlu, sen niçin kendi ellerinin körüsün? Nasıl olur da bu denli boş bir dünyaya güven duyarsın? Bilmez misin ki burada geçici oturmaktayız. Geçici bir barınaktır burası. Söyle, imparatorluklar kurmuş olan hükümdarlar nerede? Nerede o fatihler, o İran, İsfahan'ın, Horasan'ın sahipleri? Sanki dünyaya hiç gelmemişler gibi geçip gitmişler. Emir Musa bu kitabedeki Arapçaya çevrilen sözleri de yazıya dökmüş ve heyecan içinde üçüncü yazıtı çeviren şeyhe kulak vermiş. Ey insanoğlu! İşte günler geçip gidiyor ve yaşamının kaygısızca son sınırına doğru yürüdüğünü görüyorsun. Efendin olan Yüce Tanrı'nın huzuruna çıkacağın hüküm gününü düşün. Hani nerede Hint'in, Çin'in, Sina'nın ve Nubia'nın, Sudan'ın kuzeyinde eski bir Afrika ülkesi, hükümdarları, hepsi hiçliğe bürünmüşler. Ve Emir Musa, nerede Sina'nın, Nubia'nın hükümdarları hiçliğe bürünmüşler diye haykırmış. Dördüncü yazıtta da şunlar yazılıymış. Ey insanoğlu, ruhunu zevklerde boğuyorsun ve omuzlarına çöken ölümün seni izlemekte olduğunu görmüyorsun. Dünya bir örümcek ağı gibidir ve bu narin dokunun ardından hiçlik seni gözetiyor. Hani o büyük umutları olan insanlar, onların geçici tasarları nerede? Şimdi saraylarında, vaktiyle mezarlarda barınan baykuşlar ötüşüyor. Bu son cümle Posy Mathers'ın çevirisinden alınmıştır. Emir Musa artık heyecanını tutamamış ve elleri şakaklarında uzun uzadıya ağlamış ve kendi kendine "Ey doğumun ve ölümün gizemi, ölmek gerekiyorsa neden doğuluyor? Ölüm yaşamın unutuluşuysa yaşamak neye yarar? Ama yalnız Allah ne olacağını bilir. Bizim görevimiz de sessiz bir itaatle ona boyun eğmektir" demiş. Bu düşüncelere kapıldıktan sonra yoldaşlarıyla birlikte konakladıkları yerin yoluna düşmüş. Ve adamlarına dallar ve odunlarla kendilerini duvarın tepesine çıkarmaya yarayacak bir merdiven yapmalarını, oradan da kapısı bulunmayan bu kente inmelerini emretmiş. Adamlar hemen odunlar ve kuru iri dallar aramaya koyulmuşlar. Kılıçları ve bıçaklarıyla ellerinden geldiğince ağaçları devirmişler. Onları sarıklarındaki kumaşlarla, kemerleriyle ve develerin dizginleri, kolonları ve koşumlarının sırımlarıyla birbirine bağlayarak duvarların tepesine ulaşacak yükseklikte bir merdiven yapmayı başarmışlar. Bunun üzerine onu en uygun yere taşımışlar ve her yanını büyük taşlarla desteklemişler. Ve Tanrı'nın adını anarak ağır ağır tırmanmaya koyulmuşlar. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 344. gece olunca demiş ki, Emir Musa başta olduğu halde ağır ağır tırmanmaya koyulmuşlar. Ama kimileri de konaklama yerini ve yöresini gözetlemek için duvarların dibinde kalmış. Emir Musa ve yoldaşları çıktıkları duvarın üzerinde yürümeyi bir zaman sürdürmüşler ve sonunda ortalarında iki kanadı aralarından bir iğne ucunun bile giremeyeceği kadar sıkı sıkıya kapatılmış bir tunç kapının bulunduğu yan yana iki kuleye ulaşmışlar. Bu kapının üzerinde eli açık olarak bir kolunu uzatmış bir atlının altından yapılmış kabarık bir sureti kazılmış bulunuyormuş. Bu elin ayasında Yunanca harflerle bir takım sözler yazılıymış. Şeyh Abdüssamed bunları hemen çözerek şöyle çevirmiş. Elini göbek deliğimdeki çiviye 12 kez sürt. Bunun üzerine Musa bu sözlerden epeyce şaşırmış olmasına karşın atlıya yaklaşmış ve gerçekten göbek deliğinin ortasına altın bir çivinin kakılmış bulunduğunu görmüş. Elini uzatmış ve bu çiviye 12 kez sürtmüş. 12. sürtüşte kızıl granitten yapılmış olan kapının iki kanadı olanca genişliğiyle dönerek aşağıya doğru inen bir merdivene açılmış. Emir Musa ve yoldaşları hemen oklar ve kılıçlarla donanmış muhafızların bulunduğu aynı düzeydeki bir sokağa açılan bir hole ulaşmadan önce bu merdivenin basamaklarına inmişler. Emir Musa, başımıza dert açmalarına fırsat vermeden onlarla konuşalım demiş. Bunun üzerine kimileri ellerinde kalkan ve yalın kılıçlarıyla ayakta, kimi oturmuş, kimi uzanmış olan bu muhafızlara yaklaşmışlar. Ve Emir Musa komutanları olduğu izlenimini veren birine doğru dönerek incelikle selam vermiş ama bu kişi yerinden kıpırdamamış ve selama karşılık vermemiş. Öteki muhafızlar da onları görmüyorlarmış gibi yeni gelenlere ilgi göstermeksizin aynı şekilde duran bakışlarla hareketsiz kalmışlar. Bunun üzerine bu muhafızların Arapça anlamadıklarını kavrayan Şeyh Abdüssamed'e, "Ey Şeyh, onlara bildiğin tüm dillerle seslen" demiş. Şeyh de onlarla ilkin Yunanca görüşmeyi denemiş, sonra da girişiminin boşuna olduğunu görerek Hintçe, İbranice, Farsça, Habeş ve Sudan dilleriyle konuşmuş. Ama içlerinden hiçbiri bu dillerden tek bir sözcük bile anlamamış ve de anladığına dair bir belirti göstermemiş. Bunun üzerine Emir Musa, "Ey Şeyh, bu muhafızlar belki de ülkelerinin adetlerine uygun olarak kendilerine yaklaşmadığımız için bozulmuşlardır. Sanırım onları bildiğin ülkelerin adetlerine göre geliştirilmiş şekilde selamlamak gerek" demiş. ve saygın Abdüssamed o anda dolaştığı bütün ülkelerin halklarında geçerli olan her türlü selamı yerine getirmiş. Ama muhafızlardan hiçbiri yerinden kıpırdamamış. Her biri öylece başlangıçtaki gibi hareketsiz kalmış. Bunu gören Emir Musa şaşırmanın sınırında daha fazla üstelemek istememiş. Yoldaşlarına kendisini izlemelerini söyleyip böylesine bir suskunluğu neye bağlayacağını bilmeden yolunu sürdürmüş. Şeyh Abdüssamed de kendi kendine, "Vallahi yolculuklarım sırasında böyle olağan dışı bir şey görmemiştim," demiş. Böylece sonunda çarşı girişine ulaşıncaya kadar yürümüşler. Kapıları açık görüp içeri dalmışlar. Pazar alışveriş eden kişilerle doluymuş ve dükkanların vitrinleri eşyalarla harika biçimde donatılmış gibiymiş. Ama Emir Musa ve yoldaşları onları gördükleri andan başlayarak tüm satıcılar ve müşterilerin ve çarşıda bulunan herkesin ortaklaşa uyum sağlamış gibi donup kaldıklarını görmüşler. Her zamanki uğraşlarını sürdürmek için sanki yabancıların çekip gitmelerini bekler gibi bir halleri varmış. Bununla birlikte onların varlıklarına da en küçük bir ilgi göstermez ve bu çağrısız ziyaretten hoşnutsuzluklarını küçümsemeyle görmezlikten gelerek anlatmakla yetiniyorlarmış gibi görünüyorlarmış. Ve bu küçümseyici davranışın altını çizmek istercesine Emir Musa yoldaşları önlerinden geçip giderken yüzlerinde genel bir ifadesizlik görülüyormuş. Öylesine ki koca çarşıda yöredeki hareketsizliğin ortasında sadece yürüyenlerin çınlayan ayak sesleri duyuluyormuş. Ve böylece ne onları hoşça karşılayana ne de düşmanca bir harekete rastlamadan, ne gülüşle ne alayla karşılanmadan cevahirciler çarşısını, ipekçiler çarşısını, saraçlar çarşısını, manifaturacılar çarşısını ve sonunda baharatçılar ve kokucular çarşısını dolaşmışlar. Baharatçılar çarşısından çıkınca birdenbire bakışları yumuşaklığına alıştıkları bir ışıkla donanmış, çarşıdakinden farklı bir güneşin olanca göz kamaştırıcıyla aydınlattığı bir meydana ulaşmışlar. Meydanın dip tarafında kanatları gerilmiş iri hayvan heykellerine ayaklık oluşturan olağanüstü yükseklikte tunç sütunlar arasından yanlardan tunç kulelerle berkitilmiş mermer bir saray görmüşler. Sarayın yöresi mızrakları ve kılıçları hiç sönmeyen alevlerle parıldayan bir dizi muhafızla kuşatılmış bulunuyormuş. Bu saraya giren altın bir kapıdan Emir Musa ve kendisini izleyen yoldaşları içeri girmişler. İlkin bina boyunca uzayan somaki, mermer sütunların sıralandığı ve renkli mermerden havuzların serinlettiği bir koridor görmüşler. Bu koridorun silah saklamaya yaradığı anlaşılıyormuş. Zira her yanda sütunlara, duvarlara ve tavana asılı, üzerlerine değerli taşlar kakılmış ve yeryüzünün her yanından getirilmiş harika silahlar görülüyormuş. Bu oyma kafesli koridorun yöresinde altın ve gümüşle savatlanıp harika bir işçilikle yapıldığı apaçık olan abanoz sıralarda oturmuş ya da uzanmış, geçit giysilerine bürünmüş savaşçılar, ne ziyaretçileri engelleyen ne de şaşkın yürüyüşlerini sürdürmelerini destekleyen bir harekette bulunmuşlar. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş.